Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem
Ben Aytunç Uysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız.
Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde podcastlerimize tanıdık olan bir sima var ama yepyeni bir konuyla bizlerle. O yüzden ayrıca heyecanlıyım. Gamze Nurluoğlu. Gamze hoş geldin.
Merhaba herkese, hoş bulduk.
Ne haber?
İyi, iyi olmaya çalışıyoruz daha doğrusu bu süreçte ne kadar iyi olabilirsek.
Değil mi?
Ama güzel, yeni konular konuşacağımız için de iyi ve heyecanlıyız.
Aynen. Yaklaşık 3 ay önce hem bireysel kişiler için hem de şirketler için LinkedIn tarafını çok detaylı bir şekilde konuşmuştuk. 17. ve 18. bölümlerimizden tekrarını dinleyebilirsiniz. Burada tekrar detaya girmeyeceğiz çünkü LinkedIn'de. Bugünün konusu dijital kimlik. Dijital kimliğe neden ihtiyaç var? Nasıl hazırlanır? Şirketler ve kişiler için nelere dikkat edilmelidir ve ne kadar sürede yenilenmelidir konuları üzerinden bir sohbetimiz olacak bugün. Yani çok fazla dile getirilmeyen bir konu dijital kimlik. Gamze de bu konuda çok detaylı, güzel bir çalışma hazırlamış ve size güzel ipuçları verecek. O yüzden can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ama oraya geçmeden bir 30 saniye böyle hızlandırılmış bir kendini tanıtma yaparsan yine güzel olur.
Tamam, süper. Hemen başlıyorum. Ben Gamze Nurluoğlu. Birçoğunuzla tanışıyoruz ama tanımayanlar için uzun süredir ajanslarda çalışıyorum ve dijital marka direktörlüğü yapıyorum. Birçok farklı sektörden şirkete hizmet verdim ve vermeye de devam ediyorum. Bununla beraber eğitim tarafım var. Hem içerik hem LinkedIn hem de marka tarafında eğitimler veriyorum. LinkedIn'den tanıyanlar zaten bilirler. LinkedIn'i çok severek kullanıyorum ve Türkiye'deki sayılı eğitmenlerinden bir tanesiyim aslında LinkedIn'in. Orası bizim için çok keyifli ve eğlenceli bir mecra. Ama onun yanında da hem marka hem dijital kimlik alanında farklı eğitimler de vermeye devam ediyoruz. Hayatımız öğrenen, öğreten ve öğrettikçe öğrenen biri olarak devam ediyor.
Süper. Aslında şimdi online'a geçince eğitimlerin türü ve şeyi de değişti aslında biraz. Nasıl etkileşimde bulunacaksın, neler yapacaksın? Evet, oralarda evet. Da umarım hızlı bir adaptasyon yaşamışsındır sen de.
Aynen, her şeyi online'a çektik. Bayağı hızlı oldu. Katılımcılar da adapte oldular hızlı bir şekilde. Keyifli gidiyor online tarafta.
Süper. Şimdi hızlıca istersen bugünün konusuna gelelim. Bugünün başlığı dijital kimlikti. İstersen dijital kimlik nedirle başlayalım bir tanımlayarak.
Tamam, süper. Dijital kimlik deyince kafa çok karışıyor. Çünkü bugüne kadar çok kullanılmayan bir tabirdi. Kurumsal kimliği kullandık vesaire ama dijital kimlik dediğimizde kafa şöyle bir duruyor. Nedir bu dijital kimlik diyoruz? Biz de diyoruz ki bir şirket, bir girişim, bir kişi yola çıkarken kendi kurumsal kimliğini tasarlıyorsa, yani hangi logoyu, hangi fontu, nerede neyi kullanacağını biliyorsa, o zaman dijitalde de bunu bilebilmesi gerekiyor. Eğer dijitalde bilmiyorsa bunu, bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Çünkü önemli olan şey şu, ben dijitalde logomu nasıl kullanacağım? Rengim ne olacak? Görsel dünyam nasıl olacak? Elimde bir tane rehber olması gerekiyor. Neden rehber olmalı? Bugün A ajansı yapıyor benim dijitalimi. Yarın B ajansı yapacak. 6 ay sonra C ajansı yapacak baktığımda. Ya da içeride ben yapıyorum. Yarın A kişisi yapacak. Öbür gün B kişisi yapacak. Her devralan kendinden bir şey katıyor ama katarken marka kimliğine zarar verebiliyor. Biz şunu karıştırıyoruz. Bir ajansın ya da kişinin devralıp yenilik katmasıyla markanın var olan kimliğini bozması farklı şey. Çoğu zaman yenilik katma olmuyor, markanın kimliği bozuluyor. Halbuki bizim için önemli olan marka kimliğini bozmadan yenilik katmak ve tüketicilerde ya da kişilerde o alışkanlığı sağlayabilmek. Gelmek istediğimiz nokta tam olarak burası aslında. Ama gözden de kaçıyor. Çünkü ben bugüne kadar dijital kimliği tam olarak hazırlayan bir marka görmedim. Devraldığım markalarda da görmedim bunu. Hani soruyorsun, kimliğin var mı? Kurumsal kimliğim var diyor. Peki diyorum mesela, görsel dünyanı neye göre belirledi? Bilmem, ajans belirledi diyor. Ajans kendi kafasına göre belirliyor ama altyapısını hazırlamıyor. Bu da aslında sorunlara neden oluyor. Çünkü bir sonraki devrede diğer ajansın ne yapacağını bilmiyoruz. Ya da ben devraldığımda bu sefer ben kendi bakış açımı katıyorum. Yine olmuyor aslında.
Aslında şu ana kadar söylediklerinin hepsini ben birebir yaşadım. Böyle şey içselleştirmiş bir şekilde dinliyorum seni. Hem kendim yaşadım hem insanlardan çok fazla duydum. Hani cidden bir tane mesela kurumsal kimlik çalışması çıkartılıyor. İşte belki misyon ve diğer konularda dahil olacak şekilde. Ve bir ajansla çalışılıyor. Ajans cidden onu bıraktığında yepyeni biriyle çalışmak istediğinde bambaşka bir çalışmayla ortaya çıkıyor ajanslar. Ve senin bir dijital kimliğin olmadığı için senin dediğin orada bir o marka algısında otomatik olarak bir negatiflik oluyor.
Aynen öyle. Bu arada burada ajanslarda da suç yok. Yani bir ajans tarafı olarak ben de söyleyebilirim. Burada problem dijital kimliğin olmaması. Çünkü müşteri de ajansa gidince elinde bir kimlik olmadığı için bana yeni ne yapacaksın diyor mesela. Hayda adama bana yeni ne yapacaksın'a gittiğin zaman adam kendini her şeyi değiştirmek zorunda hissediyor. Müşteri de bir şey değişmediği zaman hani siz değişik bir şeyler yapacaksınız diyor. Şimdi müşteri tarafında da bu bilinç olması gerekiyor. Evet. Yani adam görsel dünyası vektör gidiyorsa vektör, fotoğraf gidiyorsa fotoğraf. Görsel dünya aynıdır. Kafana göre değiştiremezsin. 6 ayda bir ajans değişiyor, 6 ayda bir görsel dünya değişiyor. Biri vektör kullanıyor, biri illüstrasyon kullanıyor, biri gidiyor fotoğraf kullanıyor. 6 ayda ne değişmiş olabilir ki? İnsanlar hep şunu söylüyoruz, süreklilik önemli. İnsanlar tam sizin görsel dünyanıza alışıyorlar. Tam görünce evet bu A markası diyorlar. Ama sonra siz değiştiriyorsunuz. Niye? Ajans değişti. Niye? İçeride yapan kişi değişti. Halbuki dijital kimliğin olsa, onu açıp baksan, A ajansından B ajansına geçerken desen ki kardeşim benim kimliğim bu. Kimliğime dokunma. Mutlu kullanacaksın. Tonlarım bunlar. İşte bu görsel dünyamı kullanacaksın. Bunların dışına çıkmadan istediğin yeniliği yap dese başka hiçbir problem olmayacak. Ama maalesef ki bu bilinç bizde şu anda yok. Bizim yapmaya çalıştığımız şey de markalarda bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz şu anda.
Aslında hani kendimden örnek vereyim mesela. Hani ben burada öz eleştiri yapabilirim. Biz mesela normal bir fotoğrafla ilk duyuruları çıkıyorduk. Sonrasında daha böyle Photoshop'tan vektörel bir tasarıma geçtik. Sonra Adobe Illustrator'dan yepyeni bir tasarıma geçtik. Yani 3 farklı o senin saydığın hepsi bizde de var şu an ve 2 aylık periyotlarla oldu neredeyse.
Aslında siz bir gelişim süreci devam ettiriyorsunuz. Belki de artık bu noktada oturmalı ve buna göre devam etmeli.
Kesinlikle.
Yani artık sizin oturtacağınız tam doğru noktayı bulmanız gerekiyor ki sürekli yenilik de doğru değil. Tamam, gelişim güzel bir şey, destekliyoruz. Ama insanlardaki algı kayıyor bu sefer. Biraz gelişimi yaşadıktan sonra artık benim için tap noktası burası deyip orayı durdurmak ve onun üstüne daha sonraki adımlarda bir şey koyarak gitmek gerekiyor.
Kesinlikle. Peki nasıl hazırlayacak firmalar bu dijital kimliği? Nelere ihtiyaç var?
Bir defa bir kurumsal kimliğe ihtiyacı var. Bazen de şöyle, kurumsal kimlik oluyor zaten dijital kimlik yok. Ama yeni girişimlerde de kurumsal kimlik de yok aslında ortada. Eğer kurumsal kimliği yoksa, kurumsal kimlikle dijital kimliği aynı anda hazırlayabilir ki bu çok büyük bir avantaj. Ne koyacak dijital kimliğin içine? Fontu belirliyor ya. Mesela fontu seçerken kurumsalda bunda çok problem yaşıyoruz. Kurumsalda bir font seçiyorlar ama font dijitale uygun olmuyor. Hayda bu sefer dijitale benzer yeni bir font buluyorsun. Sıfırdan kurumsal ve dijital yapıyorsak ortak bir font bulacağız. Logo kullanımlarına, renklerine dikkat edeceğiz. Acaba dijitalde nasıl görünüyor? Kurumsalda nasıl görünüyor? Dijitalde nasıl görünüyor? Birbirine uygun mu? Seçtiğimiz dili koyacağız. Bir defa dil çok önemli. Sen diye mi hitap edecek? Siz diye mi hitap edecek? Bizde mi kullanacak? Ne kullanacak tam olarak? Dil de dijital kimlikte yer alması gerekiyor. Hatta kurumsal kimlikte yer alması gerekiyor. Onun orada da belirlenmiş olması gerekiyor. Yani maillerde ne yazılacak, şunda ne yazılacak, giden evrakta ne yazılacak. Her biri kurumsal kimlikte de yer almalı aslında.
Bence şöyle bir üstten bir dijital ve kurumsal kimliği ayıran birkaç bir şey söylesen de bence güzel olabilir şey olarak, tanım olarak. Şimdiden dinleyenlerden Ben öyle bir endişe sezdim kendime bir an. Hani dinleyenler kafası karışmış olabilir biraz.
Şöyle, dijital kimliği ayıran en önemli şey görseller aslında. Hı hı. Görsel dünyasını kurgulaması gerekiyor. Vektör mü kullanacak, fotoğraf mı kullanacak? Bu çok önemli. Çünkü direkt görsel dünyaya hitap ediyor dijital. Bunu belirlemesi gerekiyor. İnsanlara nasıl seslenecek ve nasıl mesaj atacak? Bunu belirlemesi gerekiyor. Çünkü dijital dünyada size mesajlar gelecek. Bunları kullanabilmenizde insanlara doğru ulaşmanız gerekiyor. Bununla beraber nasıl iletişim kuracaksınız? Yani dijitalde farklı hesaplarla nasıl anlaşacaksınız? Bu da kimlikte yer alması gerekiyor. A şirketi seni etiketlediğinde nasıl cevap vereceksin? A kişisi seni etiketlediğinde nasıl cevap vereceksin? Ve en önemlilerinden biri de renkler. Şimdi tasarımlarda renkler devreye girince her tasarımcı kendine göre bir renk kullanıyor. Halbuki bu renklerin de belirlenmesi gerekiyor. Kurumsalda kendine ait iki renk belirleyebilirsin ama dijitale geçtiğinde o iki rengi tamamlayıcı palet kullanman gerekiyor. Hangi renklerle tamamlarsın? Hangileriyle devam edersin? Çünkü o renkler dijitalde bir yerden sonra senin ana renklerin haline gelecek ve onları kullanarak devam edeceksin. Temel ayrım noktaları burası aslında.
Süper.
Bir de şu önemli bir nokta. İletişimi yaparken dijitalde stratejik olarak hangi noktalardan bahsedeceksin? Kimliğinde bu da yer alması gerekiyor. Şirketin stratejik iletişim noktaları adım adım kimlikte yer alması gerekiyor. Bunlar kolay değişen şeylerden bahsetmiyorum. A ürünü önde, B ürünü öne geçecek gibi şeylerden bahsetmiyorum. Bir şirketin nasıl misyonu ve vizyonu varsa dijitalde de uygulayabileceği stratejisi olmak zorunda. Ve bu stratejiyi siz 6 ayda bir değiştiremezsiniz. Çünkü 6 ayda bir zaten strateji oturmuyor.
Kesinlikle.
Bunu en az 1 yıllık, 2 yıllık periyotlarla belirlemeniz lazım. Ki zaten misyon ve vizyonun değişiminden bahsediyorsak dijitale gelmesinde bu öyle 1-2 yılda bile değişecek şeyler değil. Şirketin duruşunu yansıtabilmeniz gerekiyor. Çünkü bunu yansıtmadığınızda, dijital kimlikte bu var olmadığında ne oluyor? Adam alıyor, şirketi bambaşka bir şeymiş gibi anlatıyor. Halbuki şirketin bununla alakası yok ki. Şirket başka bir şey konuşuyordu. Ya da şirketin hiç satış gayesi yok, zaten satıyor. Bunu kimliğe yansıtmadığın zaman bu sefer ortaya şu çıkıyor. Sanki şirket satış odaklı, hayatı boyunca satışla gitmiş gibi bir şirket. Adam diyor ki ama mesela niye böyle yansıttın diyorsun. Ürün satıyoruz diyor. Hayır ama şirketin misyon ve vizyonunda ürün satışını öne çıkarmak yoktu belki, bilmiyorsun. Bunun kimlikte yer alması lazım. Neden bu kimlik bizim için önemli? Bu nokta da öne çıkıyor. Çünkü her devirde, her kişi devrinde, her ajans devrinde tüm her şeyin aktarılması mümkün değil.
Kesinlikle.
Bu mümkün olmadığı için biz artık bunları dijital kimliklerle aktarıyoruz aslında.
Bu dijital kimlik oluşturma kısmında da şirket ve birey olarak ayıracağız ama mesela şirket tarafında ve girişimi de kapsayacak şekilde konuşursak mesela bu insanlar kendi içlerinde bunu yapabilirler mi yoksa ajanslarla birlikte mi geliştirmeleri gerekiyor buraları?
Şöyle, ajanslarla birlikte geliştirme imkanları varsa tabii ki ajansları tercih ederiz. Hiçbir noktayı atlamayacakları için. Ama az çok belirli Photoshop programlarını ve marka konusunda da hakimiyetleri varsa kendileri de yapabilirler. Önemli olan bunları uygulamaya koymak ve bunlara bağlı kalabilmek aslında. Yani şu değil, maalesef kurumsal kimliklerde de böyle. Bir kurumsal kimlik oluşturuyorsun, 3 yıl kimse yüzüne bakmıyor. Dijital kimliğin de öyle olmaması lazım. Oluşturduktan sonra uygulamaya alman lazım. Ha, dijital kimlik gelişebilen bir şey. Yani sen onu geliştirebilirsin, yenileyebilirsin, yeni bir güncelleme katabilirsin. Güncel tutarak sürekli aksiyona alman lazım onu. Ama ben bugün oturdum, yazdım. Sonra ama neyse bir şey olmaz. Bu seferlik vektör değil, fotoğraf kullanayım dediğinde o iş olmuyor işte. Uyman lazım. Nasıl ki bunu bir kural olarak görüp uyman lazım. Ya da şu oluyor. Dijital kimliği ajansa teslim ediyorsun. Aa biz bunu komple değiştirelim diyor. Tamam okey değiştir ama neden? Biri senin dijital kimliğini değiştirmek istiyorsa da neden diye sorgulaman lazım. Tabii. Şu hiçbir zaman iyi bir şey değil. Biz iyi bir şey zannediyoruz. Topyekün değiştirmek. Topyekün değiştirince şu ortaya çıkıyor sanki. Aa, çok iyi bir şey yapıyorlar, çok çalışıyorlar. Hayır. Topyekun değiştirmek daha kolaya kaçmak demek. Çünkü var olanı anlamaya çalışmıyorsun.
Sıfırdan
var olanı
bir şey
geliştirmeye çalışmıyorsun. Senin işine aklında bir fikir olduğu için ya da belki daha önce A'ya verdin, kabul etmedi, ortada boş duruyor. Hadi bunu B'ye vereyim diyorsun. Bir fikir var elinde, onu veriyorsun. Ama bizim dünyamızda bu, ya harika bir şey, her şeyimi sıfırdan yaptı diyor mesela. Hayır abi, oturup çalışmadı seni. Bırak seni oturup çalışsın. Seni anlasın. Bu yüzden dijital kimlikler önemli. Ortada bir dijital kimlik olursa, çalışmaya başladığınız ajans ya da çalışmaya başladığınız A, B kişisi sizi anlamak zorunda.
Kesinlikle.
Çünkü siz kendinizi her seferinde teker teker en baştan anlatamazsınız. Eksik noktalarınız kalır, kaçırdığınız noktalar kalır her zaman.
Ya bir de her anlattığında farklı da anlatıyorsun. Hani insansın sonuçta. Ezberden tabii yapamayacağın için ve görselde bir şey sunamadığın için o insanlara bir şeyler dediğin gibi eksik kalacaktır. Ya bu şeylerde de hani girişimcilik tarafında da çok fazla yaşanıyor bu konu. Hani çok göz ardı edilebiliyor girişimlerin. İşte ne bileyim bir süre geçtiğinde artık ajanslarla çalışmaya başladığında o güne kadar hiç yapılmayan, senin de bahsettiğin yepyeni bir yola girilmiş oluyor. Ama o yepyeni bir yola girildiğinde de müşterilere ve takipçilere çok da iyi aktarılmadığı zaman bir kavram karmaşası yaşanıyor karşı tarafta da. O da çok olumsuz.
Aynen öyle. Bir de mesela ben bir girişim tarafında olsam, ki benim de hani başlattığım kendi bir girişimim var. Önce planlamalarını yapıyorum. Hala duyurusunu, çıkışını yapmadım mesela. Şurada çok zaman kaybediyor girişimler iletişim konusunda. Diyor ki aman işte olsun, web sistem olsun, o da olsun, bu da olsun, her şey bitsin, faaliyete geçsin, iletişimi konuşmaya sonra başlayayım. Hayır, bunun için atıyorum web sitesini beklemene bile gerek yok. Sen iletişimini tasarlamaya başla. Sen diyor ki mesela benim şu an kurumsal kimliğe ihtiyacım yok, benim şu an dijital kimliğe ihtiyacım yok. Hayır, sen zamanın varken kurumsalını da çıkar. Kurumsala uygun bir şekilde dijitalini de çıkar. Gerekiyorsa kenarda dursun. Ya da nasıl olsa şu an bir ajansa çalışmayacağım diyor, çıkarmıyor. Hayır, sen çıkar, zaman kaybetme. Çünkü aksiyon planına geçildiğinde, bir şeyler canlıya alındığında bu sefer vakit bulamıyorlar.
Kesinlikle.
Halbuki vaktin varken bunları çalışsan, çıkarsan hiçbir problem kalmayacak. Ama bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. En sonunda çıkartıyor. E o zaman ne oluyor? Yetiştiremiyor da, eksik de kalıyor. Ya da kendini hiç tanımayan bir A ajansıyla çalışıyor. E süre olmadığı için A ajansı da onu tanımıyor aslında. O yüzden girişimler zaman kaybetmeden aslında harekete geçmeye başlamalı.
Burada şey de önemli. Hani sadece dışarıdaki müşteriler ya da takipçiler için değil, ekibin içerisinde de çok kritik bence böyle şeyler. Yani çünkü şey var, ekibinin senin kendi işini sahiplenmesi için hem misyon ortak olması gerekiyor, hem de birçok şeyin içinde bu dijital kimliğe de bir şekilde aşina olması gerekiyor. Çünkü insanlar mesela en basitinden senin çıktığın bir postu arkadaşına atarken ya da sosyal medyada repost ederken o senin işte dijital kimliğine uygun olması, onun böyle güzel bir iletişimle ortaya koyulması o senin ekibindeki kişinin paylaşma ihtimalini de arttırıyor aslında. İçeride de çok.
Aynen öyle. Çünkü bir de şu var, içerideki elemanlar da özellikle girişimlerde kafalarına göre dijitalde renk kullanabiliyor, logo kullanabiliyor. E sen bunu içeride yaparsan dışarıda kim ne yapmaz? O çok önemli. İkinci bir önemli noktası da şu, sen bunu belirleyeceksin. Hani bir kendi duruşun olacak ki ortak çalışma yaptığın üçüncü kişiler de senin dijital kimliğini devam ettirebilsinler. Kesinlikle. Örnek veriyorum, bir etkin ortak yaptığınız etkinlik afişine logonu eklerken senin kimliğin olduğunu farkına varsınlar ve logoyu buna göre ekleyebilsinler aslında.
Kesinlikle. Şirket tarafında eklemek istediğim bir şey var mı? Birey tarafına geçelim mi?
Birey tarafına geçebiliriz. Şirket tarafındaki en önemli nokta dediğim gibi geç kalmamak. Ve aslında faaliyetlere, hani faaliyetler devam ederken kimliği de hazırlamak ve bu kimliği web sitelerine de koyabilirler bu arada. Şu da önemli çünkü dediğim gibi üçüncü bir kişi sizinle ortak iş yapmak istediğinde marka kiti adı altında dijital kimliği de indirebiliyor olmaları gerekiyor.
Kesinlikle.
O zaman sizi iyi yansıtabilsinler.
Süper. O zaman yavaştan kişi tarafına geçelim. Hani şirketlerde kurumsal ve dijital kimliği Hani az çok belki insanlar daha aşina ve duymuştur. Ama bir birey tarafındaki dijital kimlik tarafı birçok insan için hani soru işareti olabilir. Yani biz bir bireyiz, biz evet. de mi dijital kimlik düşüneceğiz ve uygulayacağız diye bir soru olabilir. İstersen ilk onunla başlayalım. Yani birey tarafında ihtiyaç sence ne zaman ortaya çıktı ve şu an ne kadar ihtiyaç var buna?
Aslında şöyle, biz son 1-2 yıldır diyoruz ki, öncesinde de diyorduk ama son 1-2 yıldır üstüne basa basa diyoruz. Hı-hı. Her kişi bir marka. Hı-hı. Ve artık özellikle 2020'de kişi markalarını konuşuyoruz biz. Kişi markalaşması üstünden gidiyoruz. Hı-hı. Şirketlerde CEO'ları markalaştırıyoruz. Kişileri kendi iş alanında markalaştırıyoruz. Eğer her kişi bir marka diyorsak, markanın dijital kimliği varsa kişinin de dijital kimliği olmak zorunda. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Bir defa kişinin de fontu ve rengi olacak. Hı hı. Bunları ara sıra değiştirebilir ama kendine ana bir renk seçmek zorunda. Mesela benim rengim mordur. Ben genelde moru kullanırım. Hı hı. Yani derim ki ben bu ton üstünden ilerliyorum. Biri beni bir şeye koyacağı zaman renk tercihiniz var mı derse mor derim. Hı hı. Ya da morla bağdaştırmasını isterim bir şekilde. Onun dışında iletişimimi sürdürürken mesela insanlarla nasıl iletişim kuracağım bellidir. Bu da benim kimliğimde yer alması gerekiyor. Yani ben kişiyim diye LinkedIn'de ya da başka bir platformda birçok samimi konuşup, bir canım cicim deyip birçok mesafeli davranamam. Bir iletişim dilim olması gerekiyor. Ve insanların bir yerden sonra şunu söylemesi gerekiyor. Gamze, bu senin dilin. Mesela ben kendi kimliğimde bunu oturttuğum için biri bir post gördüğü zaman şunu söyleyebiliyor. Gamze, bunu senin dilinle yazmışlar. Hmm. Hani bu noktaya gelebiliyoruz biz. Mesela bazı insanlar hoşlarına gidiyor, benzetmeye çalışıyorlar. Hatta iznal olarak da bunu yapanlar var. Hani böyle yazabilir miyim diyenler de var. Bu da çok şık bir davranış bence, izin almaları. Hı hı. Mesela oradan bana hemen mesaj geliyor. Senin dilini kullanmışlar diyor. Çünkü ben kimlikte o dili artık oturtmuşum. Her insanın bir dili olması gerekiyor. Her insanın bir rengi olması gerekiyor. Logo şart mı? Değil.
Oraya geçmeden rengi şeyini merak ettim de, bu renkte mesela bir görsel hazırlanacağı zaman hani fotoğraf eklenecek vesaire, o arka plan renginden bahsediyorsun yoksa?
Evet, arka plan rengi ya da işte o görsel dünyada ağırlık basacak renk. Yani şöyle düşün, nasıl ki ING inovasyonun rengi turuncu ve her şeyde turuncu ağırlığı kullanıyorsa... Hı-hı. Gamze'nin rengi de mor. Her şeyde mor ağırlığı kullanıyor mesela.
Tamam.
Hani ağırlık oradan gidiyor. İşte A kişisinin rengi kırmızı olabilir. Birinin rengi siyah olabilir. Bu rengi neye göre seçeceğim dersen, hem iletişimde mesela öne çıkan renkler var, dikkat çeken renkler var. Hem de bir rengi sadece dikkat çekiyor diye kullanmak doğru değil. O renge kişinin gerçekten ısınması gerekiyor. Ben mesela mora çok kendim ısındığım için mor kullanıyorum.
Tamam.
Ama atıyorum dikkat çeksin istiyorsam kırmızı da kullanabilirdim tek başına. Ama dedim ki hayır, renkleri denedik, baktık, ettik. Yok dedim, benim rengim mor. Buna karar verdik mesela. Biraz insanın da çekmesi gerekiyor rengi. Çünkü uzun süre bu renk sizinle beraber devam edecek. Ne yaptık? Rengi belirledik. İletişim dilini belirledik nasıl yapacağımızı. Kişilerde logo. Gerçekten gerekli mi değil mi? Burası biraz tartışmaya açık bir nokta. Yani kendinizi logolaştırabilirsiniz de, mevcut şirketinizin logosu üstünden de ilerleyebilirsiniz. Eğer bir girişiminiz varsa, kendinizi ayrıca markalaştırmak istemiyorsanız şirket logosuyla ilerlersiniz. Ama hayır, ben kendim bir markayım ve hani bu adın oturmasını istiyorum derseniz adınız ve soyadınızla bir logo oluşturabilirsiniz. Benim mesela adımla soyadımla var. Bunu birçok yerde, eğitim sunumlarında vesaire kullanıyorum. Çünkü ne diyorum ben? Gamze bir markaysa bunun akıllara oturması gerekiyor. Marka da bazen eşittir logo. Ama bunu böyle çok çetrefilli, çok karmaşık, çok göz yoracak şeyler seçmeyelim. Çünkü isim ve soy ismin direkt algıya girmesini istiyoruz biz. Hani logo deyince aklımıza böyle anlaşılmayan, acayip karmaşık şeyler gelmesin. Çok basit. İsim ve soy isim. Bazen sadece isim.
Basit olmadığında da biraz dışarıdan böyle kötü bir algıyla da anılabilir. Yani bu ne yapıyor böyle kendine, ne yapmış gibisine. Basit olunca biraz daha iyi.
Basitlik her zaman iyidir. Çünkü basitlik dönemindeyiz biz. Markalara bakın, logolarını direkt basitleştiriyorlar artık. Hani tamamen basit bir dönem. Her şey algıya dayalı. Önemli olan gördüğünde adını ve soyadını okuyabilmesi.
Kesinlikle.
Bununla beraber dijital kimlikte kişiler tarafında en önemli şeylerden bir tanesi sosyal medya hesapları. Yani dijital varlık yönetimine geçiyor orada. Bir kişinin dijital kimliğinde varlık yönetimini yapabilmesi gerekiyor. Yani Instagram'ında ne yapıyorsun, Twitter'ında ne yapıyorsun, Facebook'unda ne paylaştın, LinkedIn'inde ne paylaşıyorsun, Google'da senin adın arandığında ne çıkıyor? Bunların her biri önemli. Diyelim ki benim 5 yıl önceden Facebook'ta paylaştığım şey Google aramalarında çıkıyorsa ve benim bugünkü marka kimliğimle alakası yoksa benim onu kaldırmam lazım Facebook'ta. Ya da Facebook'ta 20 yıl önceki fotoğrafım çıkıyorsa, yaptığım bambaşka bir meslekle alakalı fotoğraf çıkıyorsa, arkadaşımla saçma sapan bir geyiğim çıkıyorsa ve bugünkü marka kimliğime zarar vereceksem benim varlık yönetimi yapıp bunu kaldırmam lazım oradan. Kimlikte bunların her bir de yer alması gerekiyor. Tabii ki dijital varlık yönetimi bambaşka bir konu ve hatta bunun eğitimlerini farklı veriyoruz ama kimliğin içerisine dahil ediyoruz.
Ya çünkü özellikle hani dijital bir çağdayız. Bir tane böyle uygunsuz bir tane fotoğrafın çıksa durduk yere kişilik şeyine zarar verecek. Çok yaşanıyor çünkü.
Aynen öyle. İşte çok değerli, çok önemli bir nokta. O yüzden kimliği belirlerken her birini önce temizliyoruz. Yani kişiler için kimlik yaparken, kişiler için kimlik de yapıyoruz biz. Önce varlık yönetimi yapıp her şeyi temizliyoruz. Ondan sonra diyoruz ki Facebook'ta böyle davranacaksın, Instagram'da buna dikkat edeceksin, LinkedIn'in böyle olmak zorunda, Twitter'da şöyle ilerleyeceksin. Senin kimliğin bu. Bu arada bunları yaparken de hani bir zorunluluk çerçevesinde bunu yapmak zorundasın diye vermiyoruz insanlara. Önce dinliyoruz. Sen ne istiyorsun? Nerede görünmek istiyorsun? Ulaşmak istediğin yer neresi? Nasıl bir kimliğin olsun istiyorsun? Eğer böyle bir kimlik istiyorsan bunlara uymak zorundasın. Ha, uyamayacağım diyorsan kapat. Atıyorum ben Instagram'da böyle ilerleyemem diyorsan kapat. Ya da gizli tut, kendi çevrende kalsın. Ama kimlikten çıkma. Çünkü kimlikten çıkarsan bir gün yaptığın yanlış bir paylaşımı biri alır, senin karşına getirir ve senin yıllarca oluşturmaya çalıştığın kimliği yerle bir eder. O yüzden kimlik önemli insanlarda da.
Kesinlikle. Kişi rengi, iletişim dili, logo ve sosyal medyadaki dijital varlık yönetimi dedik. Buraya öyle. Ekleyeceğin başka bir madde var mı?
Burası tam olarak böyle. En önemli noktalar bunlar.
Aslında mesela işte sosyal medyadaki dijital varlık yönetimi bile böyle başlı başına bir podcast bölümü olabilir sanki.
Evet, zaten o tamamen ayrı bir konu ve ayrı bir benim eğitim modülüm mesela. Onu belki başka bir gün konuşabiliriz. Çünkü hem kişi tarafında hem şirket tarafında asla dikkat edilmeyen ama en çok dikkat edilmesi gereken noktalar. Şirket geliyor mesela, bugüne kadar hiç bakmamış bile. Neler neler çıkıyor, neleri temizlemekle uğraşıyoruz ki temizlemek çok zor biliyorsunuz Google tarafında vesaire.
Aynen. Ben de bugün bir geçmiş tweetlerime ve Facebook'a bir göz atayım.
Evet göz at. Ben düzenli olarak arama yaparım mesela. O çok önemli. Aha. Düzenli arayacaksın. Hani bu şey değil. Megalomanlık değil. İnsanlar bunu kendini arıyorsun diye megaloman zannediyorlar ama hayır, temiz tutmak önemli olan.
Sürekli Gamze Nurluoğlu yazıyorsun ha.
Evet.
Süper. Şimdi dijital kimlik nedir diye konuştuk. Niye ihtiyacımız olduğunu, nasıl hazırlanacağını ve şirketler ve kişilerin nasıl dikkat edeceğini konuştuk. Diyelim ki bunların hepsini uyguladılar ve belli bir sistematikte oluşturdular dijital kimliklerini. Bunu yenilemeye ihtiyaç duyacaklar mı? Ya da duyacaklarsa sence ne kadar sürede ve ne olduğunda yenilenmelidir?
Şöyle. Yenilemeye sürekli ihtiyaç duymayacaklar. Ama değişen dünya diyoruz ya, dijitalde çok hızlı değişiyor ya. 6 ayda bir kontrol edecekler. Bizde bir şey değişti mi? Platformlarda bir şey değişti mi? Dijital dünyada bir şey değişti mi? Yeni bir trend çıktı mı? Ya örnek veriyorum. Mesela dijital kimliğinde platformları kullanırken belki TikTok'un nasıl kullanılacağı yazmıyor.
Evet.
Ama bir baktı TikTok kullanmak zorunda. Onu da kimliğe eklemesi gerekiyor. O yüzden 6 ayda bir kontrol edecek. Eksik bir şey var mı diye. Ama canım sıkıldı, burayı değiştireyim demeyecek mesela. Gerçekten eksik bir şey varsa ya da yanlış gittiğine inandığı bir yer varsa, 6 ayda başarılı olmayan bir nokta varsa bir ufak kontrolden geçecek. Yenilenmesi ise en az 2 yıllık süreçlerle olabilir. Çünkü bir şeyin tamamen değişmesi öyle bir yılda olmuyor. Yani bir yıl çok kısa bir süre. O yüzden 6 ayda bir kontrol edip 2 yılda bir de bir şeyleri değiştirmeye ihtiyaç duyuyorsa değiştirebilir. Onun dışında canım sıkıldı, ayda bir defa şurayı değiştireyim işte, 3 ay oldu aman çok sıkıldım, ajans değişti, hadi dijital kimliğimi de değiştirsin gibi bir şey söz konusu değil aslında.
Ya ben ne zaman değiştirdim? Ya bu dediklerim birçoğunu uygulamaya çalışıyorum ama bu kadar kapsamlı değil tabii. Bir 6 ay, 4 ya da 5 ay önce seninle bu LinkedIn podcastinden sonra sanki bir değişikliğe gitmiştim. O üstteki 4 tane kelimemi belirleyip ona yakışan şekilde bir strateji yapıyorum. İşte People Connected, Event Organizer, Content diye öyle. Ona uymaya çalışıyorum. Ben de bir 6 ay civarı oldu, bir kontrol edeyim o zaman.
Aynen, bir kontrol zamanı gelmiş.
Bakım süresi. Bir eklemek istediğin bir şey var mı? Şu an bayağı güzel konuları üzerinden konuştuk. Yaklaşık yarım saate geldik. Böyle bir 1-2 dakikalık özet de yapabilirsin istersen. Eklemek istediğin bir şey varsa onu da ekleyebilirsin. Şöyle sonra yavaştan kapatalım.
Aynen. Şöyle toparlayabiliriz aslında. Yani kişi de olsanız, şirket de olsanız, kimliğiniz sizin geleceğiniz demek. Ve gelecekteki iş adımlarınız demek aslında. O yüzden aksatmayın. Ha işte kimliğim yok diye dertlere de düşmeyin. Aksatmadan adım adım her bir kimliği tamamlayabilirsiniz. Ben şey diyorum, hani geç kaldık mı diye soranlara, bugün başlamazsan geç kaldın.
Güzel.
Hani geçmişte başlamaman hiç önemli değil. Ama bugün bunu öğrenmene rağmen başlamadıysan geç kaldın demektir. Çünkü biliyordun ve yapmadın. Ama bilmiyorken sorun yoktu. O yüzden bugün bir gözden geçirin. Önce kişi kimliğinizi, sonra şirket kimliğinizi. Oturun yazın. Yazdıkça da bir şeyler çıkar. Ajansınız varsa onları çağırın. Onlarla konuşun. Onlara anlatın bu konuyu. Onlardan destek isteyin. Ve sizi belirli bir noktaya getirsinler. Kimliklerinizi oluştursunlar. Çok da arkamızdan küfretmesinler.
Kesinlikle.
Başımıza bir de kimlik çıkardınız diye. Ama gerçekten hem kişi tarafı için hem de şirket tarafı için çok faydasını göreceksiniz. Geç kalmadan başlayın diyorum ben.
Süper. O şey çok hoşuma gitti. Kimliğiniz geleceğinizdir falan.
Aynen öyle.
Güzel motto. Gamze çok teşekkür ederim. Birey ve şirketler için LinkedIn'den sonra birey ve şirketler için dijital kimliği de konuşmuş olduk. Evet. Bizim de güzel bir arşivimiz de birikiyor bir yandan. Birçok farklı konudaki uzmanların görüşleri. Hani orada da senin katkın çok değerli bizim için.
Başka ederim, her zaman daha
başka bekliyorum. Konularda da yine aynen, konuk üzere. Ederiz gibi duruyor aynen. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde yine farklı konu ve konuklarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
Herkese sevgiler.
Girişimcilik serüveninin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz.
Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.